güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Fatih İnce ve ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz, tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınlarımız ana oldu, evlatlar yetiştirdi. Gerektiğinde süngü takıp vatan savunmasında asker oldu. Yeri geldi yönetici oldu, başbakan oldu, belediye başkanı oldu, ülkesini tüm dünyaya karşı temsil etti. Yazar oldu, sanatçı oldu, sporcu oldu, adımızı dünyaya duyurdu. Okullarda öğretmen, üniversitelerde öğretim görevlisi oldu, yarınların öğrencilerini yetiştirdi. Kadınlarımız hayata can verdi, emek verdi, en önemlisi sevgi verdi. Her türlü fedakarlığı üstlenerek geleceğimizin temellerinin atılmasına öncülük etti. Sağlıkla, huzurla, güvenle, umutla, mutlulukla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakın'ın ilk bölümünde Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemiz var. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız telefon hattımızda olacak. Kadının yaratılışı, zekası, duyguları, toplumdaki yeri, kız çocuk, eş ve anne olarak konumu, erkek karşısındaki statüsü, psikolojisi, kimliği, kişiliği, ruhsal sorunları, sömürülmesi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde geleneksel yapı ve modernizm arasında sıkışan kadın psikolojisini bütün yönleriyle ele alacağız. Dinleyicilerimiz, Güne Bakan'ın ikinci bölümünde Atalardan Yadigar köşemiz var. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamız telefon hattımızda olacak. Geçmişten günümüze Türk kültür ve devlet geleneğinde kadının rolü. İlbilge Hatun'dan Selcan Hatun'a, Umayana'dan Nene Hatun'a, Türk kadınının tarihte eşine rastlanmayan cesareti ve asaleti üzerine konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Follow. yapacağım. Acılar unutuluyorsa neden korkulur hayatta, söyleyin bana. En derin yaralar kapanıyorsa, en büyük acılar unutuluyorsa, ben neden aynı kalayım, söyleyin bana. Elbette bazen çiçek açıp bazen solacağım. Konup sonra uçacağım. Elbette bazen hızla dönüp bazen duracağım. Elbette bazen söyleyip bazen susacağım.
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde başladı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçöpar hocamız telefon hattımızın diğer ucunda. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle biz de Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa kitabımıza şöyle küçük bir ara verdik ve bugün biraz kadınlarımızı, özellikle kadınlarımızın psikolojisini konuşalım istedik değerli hocamızla. Hocam, pek çok rolümüz var. Biz kadınlar hayatta eş oluyoruz, anne oluyoruz, annemizin çocuğu, babamızın çocuğu oluyoruz, kız kardeş oluyoruz, iş yerinde iş kadını oluyoruz, evde bir dolu ev işleriyle meşgul olmak durumunda olan bir ev hanımı oluyoruz. Pek çok rolümüz var ama aslında programın başında da ifade ettiğimiz gibi geleneksel yapıyla modernizm arasında bazen de bocaladığımız zamanlar oluyor ve bazen de psikolojimizin çok da istediğimiz gibi olmadığı zamanları yaşıyoruz. Rollerimizle başlayalım dilerseniz hocam. Hangi rollerde ne tür psikolojik duygular içinde oluyoruz? Neler söylersiniz?
Bir kere öncelikle bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Umarım hani bu sadece bugünler aslında bir şeyleri hatırlatmak için, yoksa her gün aslında düşünülen, üzerinde uğraşılan konular olmalı bu tür konular. Şimdi o kadar önemli bir şey söylediniz ki, bir psikoloji dediğimizde ya da kadının yeri, rolü dediğimizde aslında bunun çok çeşitli boyutları var. Bir biyolojik boyutu var. Hani yapı olarak işte kadın erkek arasında farklar var. İki, psikolojiyle ilgili yanları var. Yetiştirilmeyle ilgili yanları var. Aileyle ilgili yanları var. Ve bir de toplumsal yanları var. Yani toplum içinde aldığı rol değiştikçe zaman içinde kadın ve erkeğin. Tabii bunlar gerek psikolojiye gerekse sosyolojiye yansıyor. Henüz bazı açılardan istenilen düzeyde değil. Örneğin belli meslek gruplarında, belli toplumsal rollerde kadınlar maalesef nispeten geri planda kalıyor. Daha dezavantajlı bir durumda. Özellikle mesela yönetimle ilgili konularda çok da başarılı olmalarına rağmen aslında kadınlarımızın nispeten oran olarak daha az yer aldığını görüyoruz. Geleneksel rol, daha çok annelik rolü hep önemli. Ama yine imkanların artmasıyla, değişmesiyle iş hayatındaki rolün artması, mesleki olarak bir rol. Tabii burada şöyle de bir dezavantaj var. Hem evle ilgili büyük sorumluluk alma hem de işle ilgili sorumluluk olunca sanki bir koltukta iki karpuz gibi çok zorlanılabiliyor. Bunun getirdiği de psikolojik etkiler var. Ama genelde şöyle düşünmek lazım. Biyolojik anlamda, beyinsel anlamda aslında kadın ve erkeğin ortak özellikleri çok çok fazla. Ama her iki cinse de özel bir takım farklı yanlar muhakkak ki var. Ve bunlar kadar da, yani bu biyolojik farklılıklar kadar da yetiştirilme, çevre şartları, verilen mesajlar, toplumsal kodlar da bu cinsiyet rollerinin tabii biçimlenmesinde rol oynuyor.
Evet hocam, şöyle dediniz aslında, hani psikoloji yönü var ama fizyolojik yönü de var gerçekten. Şimdi evet. Hani bir koltukta ikiden fazla karpuz taşıyoruz çoğu zaman. Hani ben de bir kadın olarak aynı duyguları ve düşünceleri muhakkak tüm diğer kadınlarımızla paylaşıyorum. Peki biz bu kadar zorluğun içinde o hayat mücadelesinde nasıl kendimizi var edebiliriz? Nasıl bulunabiliriz? Evet. O erkek egemen bir toplumu olmasını engellemek için biz de varız, nasıl diyebiliriz?
Şimdi mesela hep benim dikkatimi çeker. Kadınların sezgileri veyahut da ilişkilerle ilgili dikkatleri, özenleri çok daha fazla. İlişkilere verdiği önem çok daha fazla. Örneğin bir sabahleyin işte okul taşıtını bekleyen, okul servisini bekleyen öğrencilere bakın. Kız öğrenciler genellikle birbirleriyle konuşuyorlardır, iletişim, etkileşim evet. içindedir. Erkek öğrenciler birbiriyle itişiyordur veya evet. şeylerle oynuyordur. Evet. Sosyal hayata, beynin, hatta kadınlarda sosyal yönünün daha güçlü olduğu, sağ beynin daha güçlü olduğu, aynı zamanda konuşma yeteneğinin, verbal yeteneğin daha güçlü olduğunu biliyoruz. Örneğin bir eğitime başlandığında işte, İlk önce kız öğrenciler daha çabuk ilerliyorlar. Daha sonra erkek öğrenciler onları yakalıyor bazı açılardan. Fakat ben şunu düşünüyorum. En önemli problem şuradan kaynaklanıyor. Diyelim eskiden ben kendi anneannemi hatırlıyorum. Ev hanımıydı. Ev hanımlığı bir profesyonel iş gibi aslında. Evet. Dolayısıyla da onun o mesleği iyi bir şekilde icra ediyordu bence. otomatik bir şekilde. Yani çok fazla mesai, emek, zaman harcanan bir şey. Şu andaki problem, hani hem dediğim gibi kariyerle ilgili hedefler var, mesleki sorumluluklar var, toplumsal sorumluluklar var. Hem de aile ve çocukla ilgili, eşle ilgili sorumluluklar var. Sanki burada bir haksızlık yapılıyor gibi geliyor bana. Çünkü o eski ortam yok ama hala eskiden beklenen rollerin beklenmesi evet. de sıkıntı yaratıyor.
Evet.
O anlamda bir belki yeniden düzenlemeye, pozitif ayrımcılığa gitmek gerekir diye düşünüyorum ben.
Evet.
Eğer bir diyelim mesleki olarak bir çalışma yürütüyorsa, işte eş de çalışıyor, her iki eş de çalışıyorsa, sanırım orada o evle ilgili paylaşımlarda bir ortaklık olması gerek. Ve genelde de bizim gördüğümüz problemler, hani eş terapisine gelindiğinde bir iletişim problemi, iki bu rollerin paylaşımı ile ilgili. Bir tarafın aşırı sorumluluk yüklenmesi, öbür tarafın buna karşılık daha hani kendisini dışarıda tutmasına bağlı sorunları maalesef çok görüyoruz.
Evet. Ya aslında hocam bu noktada biraz da sanki erkek çocuğu annelerinin daha dikkatli yetiştirmeleri gerekiyor diye düşünüyorum çocuklarını. Çünkü İşte tabii hani hep geleneksel yapıdan bahsettik ya, oğlan çocuğu aman sen iş yapma ben yaparım oğlum, aman sen dokunma ben yaparım, aman sen yorulma ben yaparım diye annelerimiz aslında çok büyük özveri gösteriyor. O tabii erkek kız çocuk olarak ayırmıyor ama bu şey genelde kız çocuklar anneye hep hani yardımcı konumda olduğu için o işleri sanki kız çocuğunun göreviymiş gibi o yükleniyor. Ve bir süre sonra büyüdüğünde erkek çocuk hiçbir şey yapmamış olarak büyümüş ama kız çocuk annesine yardım ederek büyümüş. E tabii böyle bir toplumsal yapı içinde de erkek çocuk evlendiğinde, kız çocuk evlendiğinde o kendi kadın rolünü kabul edip devam ettiriyor. Ama erkek de kadın rollerindeki o paylaşımı kabul etmek istemiyor. Çünkü çocukken hiç yapmamış veya gençken.
Evet. Çünkü çok çok önemli bir şey bu. Hani bütün herkese genellenemez. Yani bütün kadınlar böyledir, bütün erkekler böyledir tipi genellemeler şey ama bizim birey olarak gördüğüm için ben hani kendi çalışmalarım esnasında birey olarak o sizin dediğiniz şeyi çok görüyorum. Yani diyelim hepimiz kendi ailemizde gördüğümüz ilişki kalıplarını örnek alıyoruz ve öyle öğreniyoruz. Daha sonra da o ilişki kalıplarını kendi kurduğumuz ilişkilerde uygulamaya çalışıyoruz. Eğer iki tarafın ilişki kalıbı farklıysa da sorun çıkıyor. Ama tek tek bireyleri düşündüğümde gerçekten bize bazı sorunlarla geldiğinde işte bir kısım kadın hastamızda hep bir tam da sizin dediğiniz gibi anne tarafından erkek çocuğun bir tür tırnak içinde prens gibi yetiştirildiği, çok hassas görüldüğü, üzülmemesi gerektiği, buna karşılık kız çocuğun dayanıklı olduğu, kendi başının çaresine bakabileceği, bu anlamda sevgiyi göstermekte de bir farklılığı olabiliyor bir kısım annenin. Daha çok mesela yine duyduğumuz işte babam daha şefkatliydi, ilgiliydi ama annem bana karşı daha uzaktı, soğuktu gibi. Tabii böyle olduğunda maalesef ileriki yaşamda psikolojik sorunlarla, ilişki sorunlarıyla kişi karşımıza gelebiliyor. Evet. Muhakkak ki böyle olmayan, daha dengeli, tabii, daha sağlıklı ilişkilerin olduğu aileler var. Belki biz daha sorun olanları bizde gördüğümüz için.
Evet, danışan olarak size geldiklerinde tabii ki, tabii ki hocam, hani danışanlarınız size geldiğinde muhakkak o sorunu çözme amaçlı geliyor ve siz o yüzden hep sorunlarla başa çıkmak zorunda kalıyorsunuz.
Hakikaten de hani bir kısım erkekte aşırı sorumsuz davranışa bağlı problemler görüyoruz. Mesela alkol madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı erkeklerde daha çok, pornografi bağımlılığı daha çok. Evet. Şiddete bağlı davranış problemleri erkeklerde daha çok. Bunlar yadsınamaz. Çünkü biyolojik olarak evet testosteron hormonu şiddetle ilgilidir. Erkekte daha yüksektir. Ama bir yandan da erkek çocuğa hani diyelim işte birisi vurdu. Sen de ona vur. Niye sen de vurmuyorsun gibi hani bir teşvik ediliyor. Eğer aile de bunu teşvik ederse hani işte erkeksin ağlamayacaksın, vuracaksın, sen de işte karşılık vereceksin gibi problem. Yine kız çocuğu olduğunda mesela sessizse, sakinse, utangaçsa, denileri kabul ediyorsa evet o zaman bu meziyet olarak görülüyor. Aferin işte ne kadar güzel hanım hanımcık kız deniyor. Evet. Ama erkekte aynı özellikler görüldüğünde bu pısırık deniyor.
Pısırıklık olarak algılıyor.
Sosyal kaygı bozukluğu mesela çok tipiktir. Evet. İnsan başkalarıyla ilişki içinde ya da konuşurken, iletişimde ya da topluma hitap ederken ya da parmak kaldırıp soru sorarken ya da bir şeye itiraz ederken sıkıntı yaşaması, sosyal kaygı dediğimiz durum. Bizim mesela bize gelen başvurularda daha çok başvuranlar kimlerdir biliyor musunuz? Erkek ve üniversite mezunu, meslek sahibi kişiler. Kadınlarda çünkü olduğunda toplum bunu bir sorun olarak görmediği için gelmiyor. Ama erkekte olduğunda bir sorun olarak görülüyor ve bize geliyor. Ha kadın sosyal kaygı bozukluğu olan danışanlarımız var mı? Var. Ama onlar da mesela daha çok yine üniversite mezunu olan, meslek sahibi ve toplumsal bir rol beklenen kadınlar, aktif olması beklenen kadınlar daha çok geliyor. Günümüzde işte o inanılmaz derecede roller değişiyor. Hatta mesela daktilonun bulunuşuyla kadınların toplumdaki yerinin değişmesi arasında bir ilişki bile kurulur 20. yüzyılın başlarında. İşte onun bulunmasıyla sekreterlik mesleğinin çıkmasıyla işte ne bileyim daktilografluk çıkmasıyla kadınların daha bir meslek hayatında yer bulması, çalışmaya başlaması, hani bir tür kelebek etkisi gibi, evet, bu toplumsal değişimler her şeyi değiştiriyor.
Evet hocam, o konuda çok haklısınız. Hatta şimdi hastanelerde hani hep hemşirelerin hanım olması beklenir ya. Evet. Artık hemşirelik fakültelerinde öğrencilik yapan pek çok erkek öğrenci var. Ben onlara gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü hani şöyle demiyorlar, hemşirelik kadın mesleğidir. İşte erkek mesleği erkeğe uymaz. Hani bu cinsiyet ayrımının böyle yavaş yavaş ortadan kalkması da açıkçası beni mutlu ediyor.
Bu arada enteresan bir şey söyleyeyim. Ben yine hani dediğim gibi genellemeler, hani kadınla erkek arasındaki benzerlikler çok çok daha fazla. Bu söylediğimiz detay şeyler belki ama mesela yıllardır psikoloji bölümlerinde öğretim üyesiyim. Psikiyatri asistanlığında da yine öğretim üyesiyim. Bizim mesleğimizde mesela ruh sağlığı ile ilgili genelde kadınlar daha çok, kız öğrencilerimiz daha çok tercih ediyor. Erkek oranı hatta psikoloji bölümlerinde çok çok düşük. Bu da aslında hani daha çok psikolojiye duyarlı olduklarını, insan ilişkilerine duyarlı olduklarını, evet, gösteren bir şey. Erkekler daha mekanik, ne bileyim işte mühendislik fakültelerini düşünürsek, tabii, değil mi? Daha materyal dünyaya karşı bir ilgileri var. Önemli olan, ben şöyle düşünüyorum, hani kadın ve erkeğin farklı yönleri aslında birbirini tamamlayan unsurlar. Ve bizim bu kadın ve erkeğin özellikleri içinde sorun olan, kişinin kendisi içinde olabilir, çevresi içinde olabilir özelliklerin psikolojik olarak, çevresel olarak, toplumsal olarak aslında daha bir törpülenmesi, aile içinde daha törpülenmesi, olumlu özelliklerinin ise geliştirilmesi, beslenmesi gerek. Bu anlamda iş aileyle başlıyor, okulla devam ediyor, toplumla da sürdürüyor kendisini daha sonra.
Evet hocam, şimdi hep tabii kadına yönelik şiddeti ne yazık ki konuşmak zorunda kalıyoruz. Hani keşke hiç konuşmasak, evet, ama dediniz ki erkeklerin hani testosteron hormonunun bu şiddete eğilim göstergesi olduğundan, evet, bahsettiniz. Fakat şimdi hani sadece bir hormonla bunu açıklayamayız. Bu biraz toplumsal bilinçle de alakalı, tabii, işte yetiştiriliş tarzıyla da alakalı. Hani bu noktada biz kadınlar olarak bir şey yapabilir miyiz? Yoksa hep hani erkekler üzerinden şunu yapmalılar, bunu yapmalılar diyoruz ama acaba erkekler o yapmaları gerektiği unsurlar konusunda ne kadar, evet, bilinçliler?
Şimdi biyolojik determinizm bir kere hiç de haklı ve uygun olmaz. Yani şunu demek istiyorum. Benim yapımda var, onun için dövüyorum. Veya benim yapımda var, İşte erkekler aldatır, onun için aldatıyorum. Böyle bir şey yok. Yani biz yapımızda olanı sergilemek durumunda ya da yapısal biyolojik eğilimlerimizi kölesi ya da kurbanı değiliz. Hani karnımız acıktığında gidip yemeği çalmadığımız gibi, hani birine öfkelendiğimizde de hani vurmaya hakkımız, şiddet kullanmaya hiçbir şekilde hakkımız yok. Bir kere bunun, bu bilincin baştan itibaren yerleştirilmesi gerek. Bu anlamda hani en önemli rol bence ailelere düşüyor. Ve yine mesela bu kadına dönük şiddet uygulayanların çoğunda maalesef ruhsal problemler var. Ben hani o öyküleri dinlediğimde, gördüğümde o yönde büyük işaretler görüyorum. Mesela dünyanın her yerinde de var bu. Yani Türkiye'ye özel bir şey değil. Kadına dönük şiddet genel evrensel bir sorun. Evet. Avrupa'da da var. Hatta okumuş yazmış insanların daha arasında da var. Evet. Hatta daha çok dediğiniz gibi. Şimdi bunun çeşitli parametreleri var. Çok bilinen. Nedir işte kişinin kontrolünü azaltan bir takım kişilik problemleri. Antisosyal kişilik, psikopati, narsistik kişilik, alkol madde kullanımı. O da çünkü inhibisyonları durdurduğu için arttırıyor. Şimdi özellikle gördüğümüz şey, mesela bir kadından ayrılıyor kişi, kadın ayrılmak istiyor, ondan sonra bırakmıyor peşini.
Ya,
ve gidiyor, evet. Genelde cinayetler böyle. Evet, hani evet, evet. Onu çünkü kendisinin sahip olduğu bir şey gibi görüyor. Ki bu narsistik ya da psikopatik bireylerde çok görülen bir şeydir. Ve o şiddet hareketini yapıyor. Zaten aslına bakarsanız kadına karşı şiddeti uygulayan çocuğa karşı da uygular.
Tabii.
Hayvana karşı da uygular. Ve maalesef yine kendileri de çocuklukta çoğu şiddet
görmüşler.
Bu anlamda da bizim bunu çok genel bir problem, yani insanın ruhsal açıdan daha olgun, daha iyi yetiştirilmesine dönük aileleri hazırlamamız gerek, okulu hazırlamamız gerek, öğretmenleri hazırlamamız gerek. Yoksa hani tabii ki suçluların cezalandırılması kesinlikle ve kesinlikle gerekli ama çok azaltıcı bir rolü olmaz ileriye doğru. Çünkü bu insanlar cezayla bu davranışlarından vazgeçmezler yani.
Evet. Biz kadınlar olarak bir şey yapabilir miyiz peki hocam? Hani erkek cephesinden bahsettiniz ve onların ailelerinden bahsettiniz ama biz kadınlar olarak dimdik ayakta durmak istiyoruz ve gerçekten hani ne şiddet, ne başka bir şey, ne sömürü, ne ikinci plana itilme,
evet,
bu duyguların hiçbirini yaşamak istemiyoruz. Hiçbirine maruz kalmak istemiyoruz. Biz kadınlar olarak ne yapabiliriz?
Vallahi kadınlar bence bu konuda rollerini gayet iyi yerine getiriyorlar diye düşünüyorum. Tabii ki daha iyi, nasıl daha iyi çocuk yetiştirilir, nasıl daha iyi iletişim kurulur, bu anlamda tabii ki gelişebilir. Ama yine mesela ruhsal sıkıntıları, sorunları, problemleri getirmekte, çocuğun sorunlarını getirmekte, çözmeye çalışmakta, o konuda kendi bilgisini arttırmakta, eşiyle ilgili sorunlar olduğunda yine bu konuda yardım almakta, hep genelde kadınlar başı çekiyor.
Hı hı.
Hani genelleme yine yapmak istemiyorum. Tabii ki erkeklerden de başvuranlar veya işte o çocuğunun yetişmesiyle ilgilenenler, o konuda okuyanlar, merak edenler var. Hani kadınlarımız o konuda çok daha önde. Umarım hem kadın hem erkek, herkes bu konuda elinden gelen gayreti gösterir. Çünkü hani bizim önümüzde daha kısıtlı bir yaşam süresi var. Çocuklarımızın önünde işte yaş ortalamasına bakarsak 70-80 seneleri var küçük çocuklarımızın. Biz onların geleceğini şekillendirirken kadın olarak, erkek olarak en iyi şekilde şekillendirmeye çalışalım ki ilerisi bugünden daha aydınlık, daha iyi olsun diye düşünüyorum.
Evet değerli hocam, çok çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
Rica ederim.
Sizin olan bölümümüzün de sonuna geldik. Hani son cümle olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım.
Son cümle olarak ben bütün kadınlarımızın, dünya kadınlarının Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Umarım daha aydınlık, daha güzel bir gelecek için bir vesile olur bu tür günler.
Sağ olun değerli hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz size.
Sağ olun. Çok teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türk Çapar hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Fark et, düşün, hisset, yaşa köşemizde. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadının psikolojisini ele aldık, kadının rolünü ele aldık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Nefes ki aşk sana benzer, benim can yaramı sar gülüm çünkü, benim bir nefes ki aşk sana benzer. Gökte parlayan ay kalpte, incinen söz çölde, ışıldayan su sana benzer. Gökte parlayan ay kalpte, sensiz çölde, ışıldayan su sana benzer. Aşk içinde yandım çok zaman. Söyle, koca bir hayat nasıl geçer? Senle geçen her ömür sana benzer. Şimdi söyle bu hayat nasıl geçer? Sensiz geçen her ömür küle benzer. Gökte parlayanlar kalpte, incinen söz çölde, ışıldayan su sana benzer. Gökte parlayanlar kalpte, İnen söz çölde, ışıldayan su sana benzer. Gökte parlayan ay kalpte, incinen söz çölde, ışıldayan su sana benzer. Kalpte incinen söz çölde, ışıldayan su sana benzer.
Atalardan Yadigar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Atalardan Yadigar köşemizde devam ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamız var. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezin Hanım. Sizlerin şahsınızda bizleri dinleyen Necip milletimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.
Sağ olun değerli hocam. Biz de bugün Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle biraz daha kadınlarımızı konuşalım istedik. Evet. Özellikle geçmişten günümüze hem Türk İslam geleneğinde hem Türk kültür ve devlet geleneğinde kadının ne kadar önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. Bilge Hatun'dan Selcan Hatun'a, Umayana'dan Nene Hatun'a, hepsi bizim analarımız, hepsi tarihte eşine rastlanamayan cesaret ve asalet örneği gösteren kadınlarımız. Siz neler söylersiniz hocam?
Yani ayaklarının altına cennet serilen bir şahıstan bahsediyoruz. Hanımefendilerden bahsediyoruz. Bizleri, erkeğini, kadını doğuran o elleri öpülesi annelerimizden bahsediyoruz. Bu anneler ki hakikaten baş tacı. İnsan Sezin Hanım annesini sırtında hacca götürse getirse, bırakın hakkını vermeyi, annesinin karnındaki dönüşünün bir hakkını veremiyor.
Evet.
Bir gün peygamberimize sahabe efendilerimizden gelmişler. Ya Resulallah, Allah'a ve peygambere itaattan sonra en çok hürmet edilmesi ve itaat edilmesi gereken kimdir diye sorunca Resulullah Efendimiz annendir buyurmuş. Tekrar sormuş ondan sonra kimdir? Annendir buyurmuş. Tekrar sormuş ondan sonra kimdir? Annendir buyurmuş. Daha sonra kimdir diye sorunca babandır demiş. Onun için anneler çok önemli. Anneler adeta bizim baş tacımız. Ve bizim geçmişten günümüze ve geleceğe edebin misali, insanlığın misali, hürriyetin misali, annelerimizin tarihteki rolleri ayrı. İslam'la bir, İslam'dan evvel ve İslamiyet'le birlikte dört cennet annesi var.
biri Meryem annemiz, Meryem validemiz, Hazreti İsa'nın annesi. Temizliğin, pirupaklığın simgesi Meryem validemiz. İkincisi, Firavun'un hanımı olmasına rağmen Firavun'un sarayında Musa aleyhisselamı yetiştiren Asiye annemiz, cennet annelerinin ikincisi. Üçüncü annemiz kim? Ümmül Kür hitabına mazhar olmuş. Yani Ümmül Kür annelerin annesi. Hatice validemiz, peygamberimize ilk iman eden, ilk eşi, fedakarlığın timsali. O kadar zengin ki diyorlar kitaplar Sezin Hanım, Hatice validemiz. Mekke-i Mükerreme'de Kabe'nin yanından Hira Dağı'na kadar, kölelerini ve cariyelerini düşse sırayla Hira Dağı'na kadar uzanan bir kadın. Ama peygamberimize daha peygamberlik gelmeden önce bizzat kendisi peygamberimizin yiyeceğini ve içeceğini peygamberimizin yanına götüren, Hira Dağı'na kadar çıkan o Hatice annemiz. Dördüncü annemiz Hasan ve Hüseyin Efendimizin anneleri Fatumatü Zehra annemiz. Onun için bizim geleneğimizde ve kültürümüzde bu dört cennet annesine öykünülür. Bu dört cennet annesi ne alınır? Örnek alınır. Ve ölülerimize, annelerimize, rahmete gidenlerimize derler ki işte Fatma annemize komşu olasın, Hatice annemize komşu olasın, Meryem validemize komşu olasın ve Asiye annemize komşu olasın. Hatta Türk geleneğinde, halk hekimliğinde ne diyor? Özellikle bu ocak geleneğine sahip kadınlar bir hastayı tedavi ettikleri zaman, onun marazını giderdikleri zaman diyor ki bu elim diyor Fatıma annemizin eli olsun. İslam'da bu. Türk geleneğine geldiğimiz zaman kadın İslam geleneğinde İslam'la birlikte hürriyet bulmuş. Maalesef müşrik geleneğinde, İslam'dan evvelki cahiliye geleneğinde kız çocukları, kadınlar diri diri toprağa gömülmüş. Ama İslam'la birlikte kadın hürriyetine kavuşmuş. Bir kadının hürriyeti ne, bir erkeğin hürriyeti neyse kadının hürriyeti daha ön plana çıkmış. Bizim medeniyetimizde, ata yurdumuz Türkistan'da da kadınlar devamlı hanların yanlarında söz hakkına sahip olmuşlar. Hanın yanında hatun olmuş. Mesela Dede Korkut kitabımıza baktığımız zaman Dede Korkut'ta kadınlar hep kanaat önderi ve yol göstericiler Sezen Hanım. Bir destanımız var Dede Korkut'ta. Dirsehan oğlu Buaçan destanı. Dirsehan'ın çocuğu olmuyor. O gün çocuğu olmayanları kara çadıra yerleştiriyorlar. Kızı olanları kızıl çadıra, erkek oğlu olanları ak çadıra yerleştiriyorlar. Dirsehan'ı da kara bir çadıra yetiştiriyorlar. Kara yahni yediriyorlar ve kara keçenin üzerine oturtturuyorlar. Bu Dirsehan'ın çok zoruna gidiyor. Diyor ki beni niye kara çadıra oturttular? Ben bu bölgenin en önde gelen beylerinden biriyim deyince diyorlar ki senin çocuğun olmadığı için seni kara çadıra oturttular. Gider hanımına dert yanar. Hanımı ona şöyle önemli bir tavsiyede bulunur. Der ki bey bir toy düzenleyelim. İşte develeri kestirelim, kımız sağdıralım, fakirleri giydirelim, açları doyuralım ve binlerce insanı davet edelim, davetimize icabet etsin. Belki onların arasında duası kabul olunan birisi vardır. Allah onun yüzü su hürmetine bize evlat verirdir. Ve Boğaçan, Dirsehan, Boğaçan'ın babası hanımının bu sözünü dinler ve hanımı hamile kalır. Daha sonra oğlu dünyaya gelir ve o Boğaçan kahramanlık yaptıktan sonra o ismi alır. Ama Boğaçan bir yerde yaralı düşer. Yaralı düştükten sonra Hızır Aleyhisselam gelir. Der ki senin yaranın şifası dağdaki çiçeklerden ve annenin ak sütündendir. Annesi sütten kesilmiş. Ama bakın anne sütünün ehemmiyeti. Dede Korkut destanında hikayelerinde görüyoruz. Dede Korkut bizim geleneğimizin, göreneğimizin ve siyasetname tarzındaki başucu kitabımız. Rahmetli Profesör Doktor Fuat Köprülü dedi ki terazinin bir kefesine Türk edebiyatını koysanız, diğer kefesine Dede Korkut'u koysanız Dede Korkut ağır basar diyordu. İşte Hızır Aleyhisselam'ın o tavsiyesi üzerine Boğaçan annesi gelir. Der ki anne benim şifam dal çiçeklerinden ve senin sütündendir. Bunun üzerine anne Cenab-ı Hakk'a dua eder ve annenin göğsü dolar ve anne sütünü emzirir. O dal çiçekleriyle birlikte sütle birlikte marazına yarasına sürerler. Cenab-ı Hak şifa verir. Geliyoruz Bamsı Beyrek'teki kadınların rolüne. Deli Dumrul'daki kadının rolüne, eşim rolüne bakın. Eş olmak o kadar önemli ki, işte Deli Dumrul, Dede Korkut kitabı Türkler İslamiyet'e geçtikten sonra ilk yazılan kitaplardan biri. Deli Dumrul Azrail'e meydan okuyor. Diyor ki Azrail kim ki can alsın? Geliyor Azrail Deli Dumrul'un canını almaya. O zaman Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Ya Rabbi diyor, benim canımı bana bağışla. Diyor ki Azrail vasıtasıyla Cenab-ı Hak, git kendi canının yerine can bul, canına can vereyim. Ömrünü uzatayım. Annesine gidiyor, can tatlı tabi. Babasına gidiyor, kimseden karşılık alamıyor ve geri dönüyor. Diyor ki müsaade edin de eşime gideyim, helallik alayım. Geliyor eşine. Eşi diyor ki, o hanımefendi diyor ki, benim canım diyor senin canına kurban olsun. Ve Cenab-ı Hak bu fedakar eşin fedakarlığına göre onlara 40 yıl daha ömür veriyor. Ömürlerini uzatıyor. İşte bizim Dede Korkut kitabımızda hanımefendilerin önemi bu. Peki geliyoruz Anadolu'ya. Anadolu'daki kadınların rolü ve görevi o kadar önemli ki, bakın Türkiye 1789 yılında Fransız ihtilaliyle birlikte haklara kavuşmadı. Kadın hakkına hiç kavuşmadı. Türkiye'de kadın hakları zaten Türkistan'dan Anadolu'ya getirilmiş 1200'lerin başında Ahi Evra'nın hanımı Fatma Bacı bir teşkilat kurdu. Bu teşkilatın adı ne? Bacıyan-ı Rum. Ne yaptı bu Bacıyan-ı Rum teşkilatı? Kadınlara ekonomide ve sosyal hayatta söz sahibi yaptı. Katkı sağladılar. Kadınlar Kayseri'de bir ticaret merkezi kuruldu. Kadınlar örgülerini örgüdüler. Bütün faaliyetlerde bulundular. Ve o gün yaşlılara, bakıma muhtaç olanlara bugün huzur evinin yaptığı işlevi o gün Bacıyan-ı Rum teşkilatının üyeleri yaptı. Aynı zamanda o kadınlar, o hanımefendiler, o elleri öpülesi hanımefendiler bir o günün Kurtuluş Savaşı'nda Moğollara esir düştü Fatma Bacı. Ama daha sonra o esaretten kurtuldu. Ve o günden bugüne ve yarına kadar bizim kadınlarımız yeri gelir Nene Hatun olur, yeri gelir Fatma Seher yani Kara Fatma olur, yeri gelir Şerife Bacı olur, yeri gelir Topal Günizar olur, yeri gelir Sanem Ayşe olur. Şerife Bacı ne yaptı? Kastamonu'da gelirken yağmur yağıyordu. Nelerin üstüne? Kurşunların üstüne. Hırkasını çıkarttı. Üstündeki kazağı çıkarttı. Dedi ki Türk'ün askerinin kurşunu ne görmesin? Yağmura maruz kalmasın, bozulmasın. Böyle bir kadın tipolojimiz var böyle bizim. Örnek kadınlarımız var. Sanem Ayşe ne yaptı Maraş'ta? Daha 17 günlük evliydi. Kocası şehit edildi. Kocasının er elbiselerini giyindi. Maraş'ta çeteyi topladı ve Fransız ve Ermenilere karşı Sanem Ayşe meydan okudu ve şunları söyledi. Dedi ki Maraş bize mezar olmadan düşmana güzel olmaz. Nene Hatun ne yaptı? 93 Harbi'nde. Dün 7 Mart'ta Nene Hatun anma günüdür tarihte. Nene Hatun her 7 Mart'ta anılır. Nene Hatun'un şu lafı bizim başucu ifademiz. Diyor ki bir çocuk anasız kalabilir, babasız kalabilir ama vatansız kalamaz. 93 Harbi'nde bebeğini kundağıyla birlikte beşiğine koydu. Allah'a emanet etti. Kendisi Aziziye tabyalarında ihramını aldı, satırını aldı. Aziziye tabyalarında kahraman Türk askerine yardıma gitti. Rus ve Ermeni mezalimine karşı meydan okuyan tarihi kadın şahsiyettir Nene Hatun. Binlerce Anadolu'da Nene Hatunlarımız var. Ve Nene Hatun 1915'te tam 40 yıl sonra beli bükülmüş, saçları ağarmış. 1915'te Sarıkamış'tan Erzurum valisi Tahsin Bey'e bir telgraf gelir. Der ki Sarıkamış'taki askerin giyeceği ve yiyeceği tükendi. Erzurum'dan yardım bekliyoruz deyince Nene Hatun'a da bu haber gider. Yarım çuval buğdayı vardır. Sırtına vurur. Erzurum vilayetinin önüne getirir. Erzurum valisi der ki nene sen Erzurum'un değil bütün Anadolu'nun nenesisin. Sen bize lazımsın. Bu yarım çuval buğdayı bize verirsen sen bu zemheriyi bu kışı nasıl geçirir, yaza nasıl ulaşırsın, vasıl olursun deyince Nene Hatun tarihi bir cevap verir. Der ki Vali Paşam bu yarım çuval buğdayın içerisinde bir buğday tanesinden dolayı Sarıkamış'taki asker ölse ben yarın Ruzi Mahşer'e çıkamam. Ben unu meledim, eleğimi astım. Ben bütün günümü gördüm, devranımı gördüm. Saçlarıma diyor dağları hiç kalkmayan karlar yağdı. Saçlarım bembeyaz oldu. Ve Nene Hatun o zorla o yarım çuval buğdayı verir. Fatma Seher Hanım Kara Fatma ne yapar? kocası, binbaşı Sarıkamış'ta şehit olmuş. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sivas'ta Sivas Kongresi'nin önünde Sivas Meydanı'nda gelir ve Gazi Paşa'dan kendine etrafına asker verilmesini ister. Savaşacaktır, harp edecektir. Ve Fatma Seher Hanım'a Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kara Fatma unvanını verir. Ve Kara Fatma Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadelede en önemli pozisyonlarda bulunur. Onlarca askere başında bulunur. Sırf milli mücadelede ve İstiklal Harbimizde Sezin Hanım, kadınlar sadece halı dokumamış, sadece işte ipiyle bir gömlek ya da bir kazak örerek askere yollamamış. Aynı zamanda tepede Türk kadınları savaştı. Bursa'da silah üretmişler. Evet. Silah üretmişler. Böyle bir kadın var. Manisa'da Gördesli Makbule'yi nereye koyacağız? Her biri numune, her biri numune-i imtisal, bizlerin örnek alacağı Müslüman hanımefendilerdir. Diyarbakır'a gelelim. Diyarbakır'daki annelerimiz Selahaddin Eyyubi 1187 yılında Kudüs-ü Şerif'in fethine çıktığı zaman, gittiği zaman Diyarbakır anneleri gül şişelerin içerisine gül sularını biriktirmişler. Gelmişler Selahaddin Eyyubi'ye. Ey Selahaddin, inşallah sen gideceksin. Kudüs'ü hürriyetine kavuşturacaksın. Bizim de bir katkımız olsun. Şu gül şişelerin içerisine gül sularını biriktirdik. Kudüs'ü hürriyetine kavuşturduğun zaman o Haçlıların namahrem ayakları Kudüs-ü Şerif'teki namazgahlara bastı. Bizim bu gül sularımızla da o mübarek mekanı temizle demişler. İşte bizim annelerimiz bu. Bizim annelerimiz erkeğiyle kadınıyla birbiriyle mütemmimcüz olmuş. Hiçbirini birbirinden ayıramayız. Onun için Anadolu'daki kadınlar ve erkekler adeta bir ruh ikizidir. Ne derler? Erkekler ve kadınlar evlendikleri zaman işte gelinliğimizle girdik, kefenimizle çıkarız. Damatlığımızla girdik, kefenimizle çıkarız. Hatta eşler öldükten sonra aynı mezara defnediliyorlar. Bir yastıkta kocamak diye bir deyimimiz var. Bir yastıkta kocasınlar diyoruz. Bir yastıkta 70 yıl, 80 yıl eşiyle birlikte kocuyor. Ve bir ifademiz var. Mümin kocar koç olur, kafir kocar heç olur. Bizim müminlerimiz, bizim Necip milletimiz kocadıkça koçlaşıyor. Onun için Türkiye'de ve İslamiyet'te boşanma en aşağı itilmiş, en hor görülmüş. Bizde boşanma yok, bizde kanaat var. Bizde eşlerimizin dolu tarafını görmek var, boş tarafını görmek yok. Onun için toplumumuz titresin ve kendine gelsin. Kendi benliğimize, kendi değerlerimize bir an evvel dönelim. Ve Hamdullah Sübhi Tanrıver, Cumhuriyet'in Milli Eğitim Bakanı, işte merhum Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı mecliste okuyan, onun çok güzel bir ifadesi var, burada paylaşmak istiyorum. Diyor ki, ey Türk kadını, sen diyor kollarının üstünde yalnız çocuk büyütmek için dünyaya gelmedin. Yalnız senin görevin bu değil. Senin aziz kollarına yarınki Türkiye'nin istikbaline ait bütün ümitler dayanmıştır. Türkiye'nin istikbalini ve istiklal rotasını çizen Türk kadınlarıdır. Bunu herkes böyle bilsin.
Değerli hocam, ne güzel bir cümleyle sonlandırdınız. Çok çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Bu cümleler inşallah önümüzdeki bütün kadınlarımızın ve bizi dinleyen tüm dinleyicilerimizin ruhlarında şu anda bir kez daha hayat buldu. Ve biz Türk kadınları olarak her zaman geleceğin evlatlarını da yetiştireceğiz ve Türkiye'nin aydınlık geleceğinin bir parçası olacağız. Ben hani kendi adıma söylüyorum ama burada tüm kadınları temsilen bu cümleleri kuruyorum aynı zamanda. Güçlü Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek kadınlarımıza sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Size de çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben de şununla kapatayım.
Buyurun
Sayın
hocam.
Dinleyicilerimiz buyurun. Şuna dikkat etsinler. Türk kadınları televizyonların bazı kanallarında kimin eli kimin cebinde belli olmayan programlardaki gibi bir kadın portremiz yok bizim. Bunlar çok istisna, bunu bilsinler. Bizim anlattıklarımız Dede Korkut'ta, Nene Hatun'da, günümüzde kendisini bütün fedakarlıkla, bahtiyarlıkla kendisini eşine sahip çıkan, eşine sahip çıkan, aşına sahip çıkan, memleketini seven, devletini seven kadınlarla dolu Türkiye. Bunu herkes bilsin.
Evet değerli hocam, çok çok teşekkür ediyoruz.
Allah bütün hanımefendilerimizin bu günü sadece bugün değil, her gün kadınlar günüdür. Ben şundan Batı'ya, Haçlılara da çağrıda bulunmak istiyorum bir akademisyen olarak. Lütfen Doğu Türkistan'daki Müslüman Türk kadınlarını görsünler, neye uğradıklarını. Filistin'deki kadınları, Irak'taki kadınları, Ukrayna'daki kadınları görsünler. Nerede şer güç varsa.
Evet.
Ama bizim Necip milletimiz Karahanlı'dan Selçuklu'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Türkiye Cumhuriyeti'ne gelinceye kadar adaletin ve merhametin simgesi devletimizle, milletimizle her zaman garibanın yanında olduk. Bırakın kadını.
Evet.
Ama onlar Doğu Türkistan'daki kadınla Filistin'deki kadını görmüyorlar. Gözyaşının yerine onlar kan akıtıyorlar. Onun için Dünya Kadın Günleri öyle çiçek alıp bir çiçekle birine bir şey hediye etmek, kadın gününü kutlamak değil. Gelin hep birlikte Doğu Türkistan'daki kadınla, Irak'taki kadınla Filistin'deki kadını düşünelim ve onlar için ne yapabiliriz? Kafa yoralım.
Evet değerli hocam, çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamız Atalardan Yadigar köşemizde bizlerle birlikteydi. Geçmişten günümüze Türk İslam geleneğinde, Türk kültür ve devlet geleneğinde kadının rolünü konuştuk, kadınlarımızı konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Fatih İnce ve mikrofonda ben Sezin Zor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bir kez daha kutluyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Güne Bakan.